Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 10 Ocak 2022 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde yine sizlerleyiz. Dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Tuna Boyu'ndan köşemizde sizlerle olacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Ben sana ciğer delen demem de ne derim? Ömrümün manası ciğerimin kanıyla senin destanını yazmakmış diyen Safiye Erol'un Ciğer Delen romanı üzerinden Tuna'yı konuşacağız. Babalar buzdolabının içindeki lambaya benzer. Buzdolabının kapısını açmadan lambanın varlığının farkında olmazsınız. Peki babaların yürek kapısı nasıl aralanır? Kim bilir nice söylenmemiş sözler saklıdır. Tıpkı kırışık alnındaki çizgilerde kuytuya yatırılmış duygular gibi. Yaşarken yaşadıkları görülmemiş silik gölgelerimizdir babamız. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Söz Uçar köşemizde devam edeceğiz. Babalar da Ağlar kitabının yazarı Sinan Yağmur'la kitabı üzerine sohbet edeceğiz. Güne bakan başladı. Şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor.
Benden uzaklara kaçış, söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış, sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen, canımın ta İçisin sen, nasıl severim bir bilsen. bıçak sana fedadır canım bak. Kaçma benden bucak bucak, pişman olursun çabucak. Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen. Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen. Dilimden hiç düşmez adın, dargınlığı sen çıkardın. Dilimden hiç düşmez adın, beni üzmek mi maksadın? Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen. Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen.
Tuna boyunda.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Tuna Boyundan köşemizde sizlerleyiz. Evet, Tuna'yı konuşmaya devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız şu anda telefon attığımızda. Mustafa hocam merhaba.
Merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza hoş geldiniz kıymetli hocam.
Hoş bulduk.
Sizinle Tuna üzerine sohbetimize devam ediyoruz. Geçen hafta Safiye Erol'un Ciğer Delen romanını konuşuyorduk. Kalmıştık, virgül atmıştık. Bu hafta da virgül attığımız yerden konumuza devam edeceğiz. Yani öyle kıymetli bir eser ki maalesef biz bu eseri yıllar sonra idrak edebiliyoruz. Ciğer Delen romanı 1946 yılında ilk baskısını yapmış. Kaynaklardan böyle görüyoruz, evet. Ve Safiye Erol, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının da kadın yazarlarından birisi. Önemli bir şahsiyet.
Evet.
Hocam, Ciğer Delen romanında Tuna'ya dair neler anlatıyor?
Şimdi oraya girerim ama izniniz olursa önce bir düzeltme yapalım. Dinleyenlerimiz arasından telefonla görüştüklerim oldu. Evet. Geçen hafta Ciğer Delen Kalesi'ni anlatırken sanıyorum dilimiz sürçtü. Ciğer Delen Kalesi Macarca Parkani ismiyle yıllarca anılmış ve işte Çekoslovakya Dünya Savaşı'ndan sonra Çekoslovakya kurulunca Çekoslovakya sınırlarında kalmış ve şimdiki adı Strova. Ciğer Delen'in bir kasaba bu aynı zamanda. Onun kasabada bulunan bir palanga, bir küçük bir kaleden söz ediyoruz. Toprak olarak da, coğrafi konum olarak da bugün Ciğer Delen Kalesi, yani namı diğer Strova ya da Macarca uzun süre kullandığı ismiyle Parkani, bugün Slovakya'nın güneyinde Estergo'nun tam karşısında yer alan bir kasaba. O kasabada yer alan bir kaleden söz ediyoruz. Ciğer Delen Kalesi itibariyle. Evet. Bunun bizimle alakalı hikayesini geçtiğimiz hafta az da olsa bahsettik. Ciğer Delen gerçekten kaybettiğimizde ciğerlerimizi delecek kadar üzüldüğümüz bir kalemiz bizim.
Kıymetli hocam, da, konuya geçmeden önce ben şu an hissiyatımı dile getirmek istiyorum. Az önce geçen hafta yaptığınız hatanızdan bahsettiniz, onu şimdi telafi ettiniz. Ne mutlu bize, evet, ki bizim böyle dikkatli dinleyicilerimiz var. Hemen hatalarımızı bulup bizi ikaz ediyorlar. Diyorlar ki işte siz şu hafta şunu şöyle telaffuz ettiniz, şöyle dediniz ama doğrusu bu diye biz aslında çok seviniyoruz. Çünkü bizim dinleyicilerimiz çok dikkatli. Hem hatalarımızın farkına varmamızı sağlıyorlar hem de onun doğrusunu söylememizi sağlıyorlar buradan. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. 1946'ya kadar zaten Macaristan toprağı ciğerdelen, yani Farkani. Sonrasında Çekoslovakya'nın kurulmasıyla birlikte o ülkenin sınırlarında kalmış. Bugün de malumunuz olduğu üzere Çekoslovakya ayrıldıktan sonra da Çekya ve Slovakya olarak bugün de Slovakya topraklarında, Slovakya'nın hemen hemen en güney noktasında Estergon'un da karşısında yer alan bir konumda bulunuyor. Bizim ciğer denemimiz Macarların Parkanisi. Özellikle bu isimleri söylüyorum ve Slovakların da Strova dedikleri kale. Geçen hafta bir de Sapir Erol'un bu romanı ile alakalı olarak eğer bir roman hakkında büyüleyici sıfatı kullanılacaksa bu sıfatı hak eden en önemli romanlardan birisi Ciğerdelen'dir diye bir edebiyat tenkitçisinin ifadesini kullanmıştık. Gerçekten de Ciğerdelen, bizde şöyle bir usulü vardır. Yazar ve şairlerin kadrinin kıymetinin anlaşılması için ne yazık ki ölmesi beklenir genellikle. Yaşarken çok fazla kadir kıymet takdiri yapmak istemeyiz. Neden, nereden kaynaklanır bilemem. Halbuki bu çok doğru değil. İşte tam bu anlattığım özelliklerde bir hayatı, bir durumu yaşayan isim Safiye Erol hanımefendi. Gerçekten Safiye Erol bizim Cumhuriyet dönemi yazım dünyamızın, Cumhuriyet dönemi edebiyat dünyamızın en önemli isimlerinden bir tanesi, kadın yazarlarımızdan bir tanesi ki çok da yok kadın yazarımız o dönemde.
Evet, evet.
Ve maalesef kadri kıymeti çok fazla bilinmemiş. Demin siz söylediniz ama tekrarında fayda var diye söylüyorum. Son dönemde, yani son 20 yıl içerisinde Ciğerdelen romanı 17. 18. baskısını yapmış ve gerçekten 1946 yılında ilk defa basılmış olan bir roman. Tabii ben edirnecilik anlamında bunu söylemiyorum ama Safiye Erol'un hemşerimiz olması ve Safiye Erol'un gerek bu romanda gerek diğer romanların birçoğunda Rumeli ile alakalı çok etkili, çok güzel, çok çarpıcı ifadeler kullanmış olmasından dolayı da bir Rumelili olarak etkilendiğimi ifade etmek istiyorum. Safiye Erol'un, Mustafa Bey, bu romanında roman hem İkinci Dünya Harbi öncesi şimdiki zaman olarak hem de ikinci Viyana kuşatması dönemi ve sonrası da geçmiş zaman olmak üzere iki ayrı diliminde, tarihin iki ayrı diliminde yer alan olayları ele almış. Büyük bir ustalıkla ele almış Safiye Erol ve zaman zaman da buna roman tekniğinde, roman yazma tekniğinde geriye doğru gitme olarak adlandırılır. Ve bu tekniği çok güzel kullanmış Safiye Erol. Gerçekten de roman tavsiye edilecek özelliklere sahip bir roman.
Hocam iç içe geçmiş hikayelerden oluşuyor değil mi bu roman?
Evet, iç içe geçmiş çok hikayelerden güzel oluşuyor ve zaman zaman İkinci Dünya Harbi sonrasını yaşarken, çünkü 1946'da basıldığı için şimdiki zaman modunda, ama işte o iç içe geçmiş hikayelerden geriye doğru gittiğimiz zaman da nereye gidiyoruz? İkinci Viyana kuşatması sonrası bozgun yıllarımıza kadar geçmiş zaman kipiyle de oraya, bu romanda Safiye Erol'un uzandığını, oraya kadar gittiğini görüyoruz.
Tarihi bir yolculuk. Şahane.
Evet, tarihin içinde bir yolculuk ve üstelik de bizim ciğerimizin delindiği Estergon'la beraber kaybettiğimiz için hala acısını yüreğimizde, hatta yüreğimizin tam ortasında, gönlümüzde yaşadığımız bir kalenin hikayesi bu kale. Safiye Erol da oradaki kaleyi anlatmak şeklinde değil ama oradaki yaşamı çok güzel bir şekilde özetlemiş bu geriye girişlerinde. Adeta bu benzerlik olarak bunu söylemiyorum, benim haddimi de aşar. Tıpkı Ivo Andrić'in Drina Köprüsü isimli romanında olduğu gibi, hatırlarsınız, bilirsiniz mutlaka. Drina Köprüsü de Sokolov köyüne giden yol üzerinde Sokulu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Ivo Andrić romanında oradaki yaşamları, Osmanlı dönemindeki yaşamları anlatmıştır. Safiyerol'un ciğer delemi de geriye doğru gidişlerde Drina Köprüsü biraz daha yakın dönem ama orada da yine ikinci Viyana kuşatması sonrası yıllar var. Safiyerol'un bu romanında da geriye gidişlerde ikinci Viyana kuşatması sonrası bozgun yıllarında insanımızın halet rüyesini anlatan çok özel, çok güzel tespitler var. Hatta bununla birlikte şunu da söylemekte fayda var. Safiyerol'un bu romanda yaptığı tespitler romanın boyutlarını çok çok aşan, adeta bir düşünce, bir deneme kitabı denecek boyutlarda olan tespitler var. Mesela ideal insan altın çağın dışında iki yerde daha üremiştir. İki yerde daha üredi diyor. Bir defa İspanya Araplarında, ikinci defa Serhat Türklerinde. Bunlar şarkı ve garbı karıştırıp kendilerinde birleştirmiş insanlardı. Dünya için eğer yeni bir ideal mukadderse ancak gene iki alemin terkibinden doğabilir. O terkibi vücuda getirebilecek şartları ben Türk milletinde gördüm. İnsanlık tarihinde bize düşen en kutsal ödev işte budur şeklinde bir tespiti var ki.
Hocam bu önemli bir tespit.
Elbette.
Hakikaten.
Bakın bir taraftan Kuğu'nun son şarkısı olarak adlandırdığımız bugün Granada'da çok büyük oranda kalmış. Geçmişte Toledo'da, bugünkü Toledo, Tuleytula'da, Granada'da yani İspanya'nın yarısından daha büyük bir alanda kurulmuş ve 700-750 yıl insanların barış içinde, huzur içinde ve bugünkü bilim dünyasına sayısız eserler bıraktığı bir Endülüs medeniyetinden söz ederken Safiyerol, öte yandan da en az o medeniyetle eşdeğer olarak bizim Rumeli'de kurduğumuz medeniyeti ortaya koymuş. Serhat Türklerinde gördüm demek suretiyle. Bu da Safiyerol'un Ciğer Delen romanında yaptığı tespitlerin donuk, tarihin içinde kalmış, tarihi betimleyen, tarihi öven ve işte üstünü kuruntudan ibaret tespitler olmayıp dünü bugüne taşıyan, bugünü de yarına taşıyacak dinamizm içinde olan tespitler yapmıştır Safiyerol bu romanında diye düşünüyorum.
Hocam bu romanda hangi mekanlar var? Muhakkak bir Trakya Keşan vardır.
Elbette. Özellikle Trakya Keşan var. Ve özellikle de ciğer delen yani Rumeli tarafları var. İkinci Dünya Savaşı yani şimdiki zamanı yazdığı bölümlerde biraz İstanbul, biraz Trakya, Edirne, Keşan var. Geriye döndüğümüz yerlerde de Tuna boyları var Mustafa Bey. Bizim evet. programımızın da adı olan Tuna boyundan evet. olan hatıralar, oradaki yaşamlar var. Ve kitapta bugün bu toprakları biliyorsunuz 2. Viyana bozgunundan sonra terk ettiğimiz için o topraklarda var olan Macarlarla alakalı da bir takım tespitler var. İzniniz olursa bir cümle okuyayım.
Estağfurullah, buyurunuz.
Safiyerol, Macarlar Türk kahramanlığından, Türk civan mertliğinden geri kalmak istemedikleri için Serhat'te memleketin başka hiçbir yerinde görülmeyen ince erkan türedi. Dili, dini ayrı ayrı iki millet, Macarlarla bizi kastediyor, arasız boğuşmalar sırasında kah o toprakta, kah bu toprakta kalan şehit mezarlıklarına İhtiram gösterdiler, saygı gösterdiler. Hayvanlara çiğnetmemek için kabristan etrafını sınır kestiler. Evliya sandukalarına dokunmadılar. Birçok gazalarda birbirine kılıç sallayarak tekrar tekrar boy ölçüşen iki muhasım gün geliyor, gani gönülle el ele tutuşuyor, kokuşuyor. Benim ecelim senden, seninki benden olmasın diyor. Ve cenkte karşı karşıya düştükleri zaman selam verip başka tarafa pat ediyorlardı. Bu görenekleri bilmeyen diğer Türk askeri, "Dire kardeş ne yaptın? Kafire kelle mi bağışlarsın?" dedikçe Serhatliler yani Serhat boyundaki Türkler lafa karışıp çağrışıyorlardı. "Bizim alay beyi o kaplanla dövüşmez. Onlar sınır kardeşi oldular. Bu da çok ilginçtir. Özellikle Mustafa Bey, bugün Avrupa'nın ortasında Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla savuncusu olan Macaristan'ın geçmişteki durumuyla bugünkü durumu arasındaki korkunç güzel benzerliği ortaya koymak bakımından çok önemli. Düşünebiliyor musunuz romandaki ifadeyi? Yani o karşı karşıya gelip de birlikte savaş yapmayıp başka tarafa doğru yönelmeyi, bizim Alay Bey'i o kaplanla dövüşmez, onlar sınır kardeşi oldular şeklinde ortaya koymuş Safiye Erol. Çok çarpıcı ifadeler ve bir o kadar da çok güzel ifadeler. Eğer biraz geriye dönüp bakarsak, bunu ben geçtiğimiz programda söyledim ama tekrarında fayda var. Son 157 yıllık Macaristan maceramızdan sonra Macarlarla Macar Çinezlerinin önderliğinde yaptığımız o son büyük savaşta, 157 yıllık beylerbeyliğimizi sona erdiren o savaşta bizim tarafımızı koruyan Abdi Paşa, Arnavut Abdurrahman Paşa ya da diğer adıyla var. Karşı tarafta da Macar Kinezleri var. Biz savaşı kaybetmişiz ve Budin'i, şanlı Budin'i, allı Budin'i terk etmişiz. O terk etmek zorunda kalmışız. Bakın bugün Macaristan topraklarında Abdi Paşa'nın mezarı var ve Macaristan topraklarında yer alan Abdi Paşa'nın kabrinde Macarların yazdığı şu ifade çok ilginçtir. Yiğit ve kahraman düşmandı.
Evet.
İşte bizim Macarlarla olan bir şekildeki beraberliğimizin de, rekabetimizin de, kavgamızın da böyle güzel, böyle değişik bir boyutu var.
Evet.
Evet. Safiye Erol'a devam edelim mi?
Tabii. Böyle birkaç dakikamız kaldı. Herhalde bu programda bitiremeyeceğiz bu romanı. Önümüzdeki haftaya kalacak diye düşünüyorum.
Daha giremedik zaten.
Evet. Önümüzdeki şöyle hafta devam edeceğiz. Ama şöyle birkaç dakika daha süremiz
Safiye
var.
Safiye Erol, Mustafa Bey, Safiye Erol bu ciğerdelen romanında Rumeli sevdasını da ortaya koyuyor. Ve bu sevdasını, bu Rumeli sevgisini benim birkaç programda bunu söylediğimi zannediyorum. İnşallah bir günde denk gelir okuruz. En başlarda okuduk. Ethem Baymak, Kosova Prizrenli büyük günümüzün yaşayan yazar, şair ve ressamlarından. Onun çok güzel, çok etkili bir şiiri var. Yorgun Gramofon diye. Çok ilginçtir. Safiye Erol bu romanı 1946'da yazmış. Ethem Baymak Yorgun Gramofon'u 1985-90'larda yazmış. Fakat eminim birbirlerini tanımıyorlar ve bilmiyorlar. Ama aynı ortak ruhu, aynı ortak hüznü, aynı ortak Rumeli sevdasını, aynı ortak Rumeli'nin garibanlığını mutlaka hissedersiniz. Safiye Erol da diyor ki romanda, bir vakitler bülbül yuvası gibi vatan ağacında mesken tutmuş, şakıyan şen, şatır, mesut, bahtlı Rumeli. Diğer yandan da temelli giremeyen ve temelli kalamayan. Bakın benim akademik çalışmalarım göçle ilgili. Yani akademik dilde bunu ifade edemezsiniz belki ama çok çarpıcı bir ifadedir. Göçün de özü, özeti budur. Ne temelli gidebilirsiniz, ne temelli kalabilirsiniz. Safiye Erol da öyle söylüyor. Temelli gidemeyen ve temelli kalamayan, bütün sevgililer gibi kalbimize hem aşkı hem hicranı salmışsındır diyor Rumeli'ye Safiye Erol. Şunu da söyleyelim, burada bırakalım isterseniz. Romanın içinde dedik ya bölümler var. Sarı Sipahiler bölümü var ve Yedi Peçeli başlıklı bölüm var. Özellikle bu iki bölüm Ciğerdelen'de geçen Türklerin mücadelesini ve Sinan Ağa ile Zühre'nin aşk hikayesini anlatmakta. Belki de kitabın Ciğerdelen Efsanesi adlı bölümü var ayrıca. Bu Sarı Sipahiler Yedi Peçeli'den ayrı olarak. İşte Ciğerdelen Efsanesi adlı bölümü de bu Ciğerdelen romanının belki de en etkileyici bölümlerinden birisi.
Evet.
Bununla yani zaman yok diye böyle hızlı geçiyorum.
Evet hocam, yapmadım. Zamanımız kalmadı ne yazık ki.
Buradan devam ederiz önümüzdeki haftalarda.
İnşallah. Eğer uygun görürsünüz. Sayın hocam, Sayın Mehmet Ali Çelik'in Türkiye Yazarlar Birliği'nin internet sayfasında yayımladığı bu konuyla ilgili bir yazısı var. İşte Safiye Erol'un Ciğerdelen hakkında. Şöyle diyor, yazar kalemini mürekkebe her batırdığında sanki kendi ciğerine batırmış ve kaleminden damlayan kanla eserini nakşetmiş gibidir. Doğrusu evet. O kalemin kimin ciğerine battığı ve kimin kanını akıttığı da pek belli değildir. Bilmek isteyenin ciğer delen romanıyla bir an evvel tanışması gerekmektedir. Ve benim en çok dikkatimi çeken ve programın açılışında da okuduğum romandaki en etkileyici cümlelerden birisi. Belki de şöyle diyor Safiye Erol. Ben sana ciğer delen demem de ne derim? Ömrümün manası ciğerimin kanıyla senin destanını yazmakmış. Bu müthiş cümleyle burada virgül koyalım, önümüzdeki hafta devam edelim.
Bir cümle devam edelim.
Tabii, buyurun.
Ben sana ciğer delen demem de ne derim? Ömrümün manası ciğerimin kanıyla senin destanını yazmakmış. Gene de senin tanrısal derinliklerini dilediğim gibi göremiyordum. Hmm. En sonunda mihnetlerimi üst üste koydum, dağ gibi yığıldı, çıktım mihnet tepesine oturdum. Diyelim.
Peki.
Sonra devam edelim.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam yayınımıza katıldığınız için. Haftaya görüşmek dileğiyle.
İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Safiye Erol'un Ciğer Delen romanı üzerinden yine Tuna'yı konuştuk. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Sevdiğim dilber, ahu gözlerini, sevdiğim dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum, sana bir sözüm var diyemiyorum. Deli miyim, Mecnun gezerim. Bilmem deli miyim, Mecnun gezerim. Sırrımı ellere, gülüm, verem.
söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Efendim, malumunuz her hafta bir kitabı konuşuyoruz. Bugün de çok kıymetli bir kitabı konuşacağız. Önemli bir yazarı var. Kitabımızın ismi Babalar da Ağlar. Yazarımızın ismi ise Sinan Yağmur. Onun kaleminden çıktı. Şu anda Sinan Yağmur telefon attığımızda. Sinan Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim. Konya'dan, başta Ankara'mız olmak üzere TRT Radyomuzdan, memleketimin Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan bütün Türkiye'mize ve dünyada şu anda bizleri dinleme halinde olan bütün canlara sevgilerimi, selamlarımı, dualarımı gönderiyorum efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Tüm dinleyenlerimize selam olsun. Evet, Babalar da Ağlar. Çok ilginç bir ismi var kitabın. Ancak kitaba geçmeden önce biz sizi tanıyoruz ama bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Sizi kısaca tanımak isteriz. Sinan Yağmur kimdir?
Hay hay Mustafa Bey, çok teşekkür ediyorum. Efendim, Sinan Yağmur nüfus kayıtlarına göre 1965 yılında Nevşehir Kozaklı ilçesine bağlı Kuşaklı köyünde doğdu. Ancak köyümüzün Kırşehir'e daha yakın olması sebebiyle ilk orta öğretim olmak üzere bütün çocukluğum ve gençliğim Kırşehir'de geçti. 1984 yılından sonra da lise son sınıfta öğrenciyken içime düşen bir Mevlana aşkı ile Konya'da yaşamaya karar verip Konya'da İlahiyat Fakültesini tercih edip yaklaşık olarak 36 yıldır Konya'da yaşayan, bunun 21 yılını öğretmenlik olarak çeşitli liselerde idareci ve öğretmen olarak Milli Eğitim ailesinde yaşamış. 2011 yılından bu yana da çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden daha fazla kitlelere ulaşmak, diğer insanlarla bir araya gelmek, okur yazar buluşmaları, liseler, köy okulları, anaokullar, üniversitelerdeki öğrencilerimizle buluşmak üzere öğretmenlik görevinden ayrıldım ve 2011 yılından bu yana bütün ülkemizde okul okul, şehir şehir gençlerin yüreklerine dokunmak, manevi değerlerimizi hatırlatmak, özellikle genç yaşta anne sevgisi ve babaya olan o sevgi ve muhabbet bağını daha fazla kuvvetlendirmek amacıyla bir edebiyat seyyahı gibi diğer diğer dolaşıyorum. Konya'da yaşıyorum. Fakat çoğunlukla yollardayım. 10 gündür de yine yollardaydım. Dün itibariyle Van'daydık. 3 gün bir programımız vardı. Bugün de Konya'dayız. Teveccühümüz ve radyonuzda haftanın kitabı olarak Babalar da Ağlar kitabını konuşmak ve bu anlamda bizi dinleyenlerle bu duyguları paylaşmak için bir kapı araladığınız, vesile olduğunuz için başta şahsınıza, programda emeği geçen bütün yayın ailesine ve radyomuza teşekkür ediyorum efendim.
Çok teşekkür ediyorum bu güzel temennileriniz, dilekleriniz için. Memnuniyetle elbette. Şimdi sizin bir Ankara programınız da var. Sizi takip edenlere, hayranlarınıza da onları duyuralım isterseniz. 14, 15, 16, 17 Ocak'ta Ankara'dasınız değil mi?
Evet, Ankara'dayım. Ankara'da çeşitli okullarda, derneklerde, vakıflarda gençlerle, insanlarımızla buluşacağız. Son kitabımız Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş bayağı ilgi gördüğü için.
Hayırlı uğurlu olsun bu arada.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizle, okurlarımızla bir Neşet Ertaş vefa yolculuğuna çıkacağız. Kitap okumanın hayatımıza katkılarını anlatacağız ve özellikle liselerde, lise gençliğiyle buluştuğumuzda bugünkü programımıza konu olan Babalar da Ağlar kitabının hikayesini anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Amaç gönüllere dokunmak. Neşet Ertaş ustamızın dediği gibi gönülden gönüle bir yol var. Kimi zaman kelimeyle gidersiniz, doğru, kimi zaman nefesle, kimi zaman sesle, kimi zaman da bir bakışla. Bizim de yazgımıza yazı düştü. Biz de yazı aracılığıyla, kitap aracılığıyla o gönüllere misafir oluyoruz efendim.
Çok güzel. Çalışmalarınızın devamını diliyoruz, başarılar diliyoruz. Eyvallah. Şimdi Babalar da Ağlar 4. baskıda, elimde de 4. baskı var. Ekim 2021 itibariyle 4. baskıya geçti. İlk baskısı da 2017'nin Aralık ayında yapılmış, doğru değil mi?
Şöyle bir eksik bilgi var. İlk baskı 2005 yılıydı.
Öyle mi?
Kitabın ismi bilmezsiniz ama Babalar da Ağlardı.
Tabii ben kitaptaki bilgileri referans alarak 2017 diye zikrettim.
Yayın evi değişince o yeni yayın evi tabii ki ilk bastığı yılı baz aldı. Kapağı da zaten değişik. Şöyle ki 2005 yılında öğretmenlik yıllarında yazdığım bir eser. Hatta bu eserimiz Babam ve Oğlum filminde de birkaç bölümdeki enstantaneye ilham olmuştu, kaynak olmuştu. Bilmezsiniz ama Babalar da Ağlar olarak çıkmıştı. Sonrasında ismini Babalar da Ağlar olarak kısaltalım diye düşündü yayın ekibimiz, editörümüz. Ben de mutabık kaldık, kabul ettim.
Evet Sinan Bey. Şimdi şu dünyada her şeyin olduğu gibi bu kitapların da hikayesi var, bir arka planı var. Nasıl ortaya çıktı Babalar da Ağlar? Nasıl yazmaya karar verdiniz? Nereden aklınıza geldi Babalar da Ağlar?
Mustafa Bey, sizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir okuyucu ve analitik
düşünceli
bir tahlil yapıyorsunuz. Neden? Çünkü bir kitabı konu aldığınız zaman, yani Aşkın Gözyaşları işlemiz veya herhangi bir kitap hususunda bizi konuk ettikleri zaman böylesine bir soruyu ben her zaman beklerdim ama hiç gelmiyordu. Bunu siz nadir de olsa yaptınız. Çünkü insanlar kitap yazılmadan önce o kitabın mutlaka ön planında, gerisinde bir hikayesinin olduğunu merak ediyor veya olduğu hususunda bilirler. Çünkü bir kitap durup dururken yazılmıyor. Bunun bir sebeplerinin işlenmesi gerekiyor. Veyahut da bir yazar oturup da ben şöyle bir kitap yazayım diye hemen başlamıyor.
Tabii.
Onu tetikleyen bir şeyler oluyor. Şimdi Babalar da Ağlar kitabının hikayesi çok ilginç. Benim babamla alakalı, daha doğrusu benimle alakalı. Yıllar sonra benim babama ve yürekleri görünmeyen, anlaşılmayan, yeryüzünün yalnızı olan o babaların ruhlarını, dünyalarını, iç alemlerini evlatlarına ve insanlara, özellikle erkek çocuklarına göstermek amacıyla yazılmış bir kitaptır. Şimdi kız çocuklar genellikle babacıdır. Babalar da kız çocuklarına karşı daha bir duygusaldır. Hatta günümüzde şöyle bir söz vardır. Kız, bir insanın kızı yoksa bir, daha sen baba olamamışsın, babalığını yaşayamamışsın, kendini baba gibi hissedemezsin. Çünkü bir erkeğe baba olma duygusunu kız evladı hissettirir diye de böyle bir toplumumuzda bir düşünce hakimdir. Şöyle ki ilkokul 4. sınıftan bu yana her gün kitap okuyan bir insanım. Lise yıllarında da ben lise 2. sınıftayken hayatta çatıştığım, aramızda soğukluğun olduğu, duygusal bir uçurumun olduğu kişi babamdı. Ben böyle görüyordum. Benim tarafımdan babam, benim gördüğüm, benim hissettiğim, babam çok soğuk, duygusuz, donuk bir insandı. Ve ben bu ön yargıyla değerlendiriyordum babamı. Ta ki 3 Mayıs 1983 yılında okuduğum Reşat Nuri Güntekin'in Acımak isimli romanındaki bir kaymakam karakterindeki bir baba ve ondan nefret ederek büyütülmüş öğretmen kızı, yıllar yıllar sonra babası öldükten sonra bir çatı katında, bir sandıkta babasının hatıra defterlerini okuduğu zaman, babasının hiç de dışarıdan anlatıldığı gibi birisinin olmadığını, babasının yaşadıklarını, içsel dünyasını, kırılmalarını okuyunca bir vicdan azabı duymuştu. O kitaptaki kaymakam karakteri, yani baba karakterini ben okudukça daha önce yanlış düşündüğüm, kendisi hakkında ön yargıyla hüküm verdiğim babamın aslında beni sevdiğini ama toplumun babalara biçtiği o yanlış örf, adetler, kimlikler, roller gereği babamın duygusunu açıkça ifade edemediğini, etmek istese bile buna imkan bulamadığını anlamaya başladım ve babama karşı kendimi suçlu hissettim. Dedim ki, hani kitapta da geçiyor, babalar buzdolabının içindeki bir lamba gibidirler. Çoğumuz buzdolabının varlığını görürüz ama içindeki lambanın farkında
değil. Çok güzel bir söz.
Babalar ya kız çocukları el ocağına gelin gidince yahut da erkekler baba olunca veya baba vefat edince toprağı verince anlıyorlar babaları. Babalar yaşarken olduğu gibi anlaşılamayan evin yalnızları, sokağın yalnızları ve duygu yüklemelerini, duygusallığı babalara biz reva görmüyoruz. Öyle bir yanlış bir bakış açımız var. Baba genellikle disiplin sahibi, otoriter, kızan, bağıran, çağıran, işte öfkeli bir varlık olarak görüyoruz ve babayla çocuk arasına bir mesafe konuyor. Bu mesafe gittikçe kemikleşiyor ve en nihayet çocuğun dünyasında babanın yeri çok değişik oluyor. Tabii günümüzde de şöyle bir sıkıntı var Mustafa Bey. Günümüzün de baba anlayışı, şu anda da gençlerimizin ve çocuklarımızın babalara bakışında da şöyle bir yanlışlık var. Bugün toplumda baba sanki bir bankamatik, bir ATM, sadece işte eve ekmek getiren, kendisinin harçlık istediğimiz, bizim banka gibi finans ihtiyaçlarımızı gideren bir varlık olarak gözüküyor. Bu da yanlış.
Tabii
toplumlar değişirken, toplumlar kendi içerisindeki katmanlarını oluştururken bazen bazı eksiklikleri ve yanlışlıkları da yapabiliyor. Ve bu durumda hem eski kuşakta hem yeni kuşakta mağdur ortak, o da babalar. Yani geçmişte babalar duygusuz olarak nitelendiriliyordu ve çocuklar babalara karşı bir mesafe koyuyordu. Harçlık isteyeceği zaman, izin isteyeceği zaman annesine söylüyordu. Babasıyla direkt iletişimi yoktu. İletişim kuramıyordu çünkü sanki baba tarafından bir duvar örülmüş gibi hissediyordu. Aslında olaya tek taraflı bakıyordu. Bunun böyle olmadığını, babaların da duygularının olduğunu, onların da bir sevgi kaynağı olduğunu, onların da gözyaşı dökebileceğini, onların da diğer insanlara mahsus olan sevme, ümit etme gibi insani fıtratlara sahip olduğunu maalesef biz bilemiyorduk. Hatta babalara bunu yakıştıramıyorduk. Çünkü baba dediğin duygulanmaz, baba dediğin gözleri buğulanmaz, baba dediğin ağlamaz gibi böyle taş kesmiş bir duvarmış gibi kabul ediyorduk babaları. Ancak durumun böyle olmadığını insanlara bildirmek ve aile içerisindeki iletişimde babayla çocuk arasındaki sevginin daha güzel, objektif ve doygun olabilirliğini anlatabilmek gerekiyordu. İşte yıllar sonra yazarlık hayatına atıldığımda annelerle ilgili bir kitap yazmıştım. Her Anne Bir Melek kitabı diye 2004 yılında. Bir imza gününde bir erkek okurum geldi, dedi ki hocam Anneler Bir Melek diye kitabınızı okuduk, çok beğendik. Annelerle ilgili kitabınız var, peki biz babalarla ilgili neden bir kitap yazmıyorsunuz? Bizim de iç dünyamızı, bilinmeyen taraflarımızı, duygusallığımızı, yüreğimizi bir anlatsanız, çok akıcı, güzel bir üslubunuz var. O beyefendinin sözünü akşam evde düşündüm, taşındım. Dedim ki ben yıllar önce babasına önyargıyla yaklaşan, babalara sevgi ve duygusallığı yakıştırmayan birisiydim ve bu yanlışlığımı bir kitap ortaya koymuştu. Az önce söylediğim Acımak romanı. Şimdi de Acımak romanı bittiğinde Mustafa Bey, ben elime kitap aldım, babamın bulunduğu odaya gitmiştim. Büyük ablam, annem ve babam üçü oturuyordu sedirin üstünde. Ben yavaş yavaş babama doğru ilerledikçe bana tuhaf tuhaf bakmaya başladılar. Çünkü ben okuduğum kitaptan o kadar etkilendim ki babamdan bir özür borcum vardı babama karşı ve ona sevdiğimi belirtmek gerekiyordu. Yaklaştım babamın kulağına doğru, dedim ki baba biliyorum beni seviyorsun ama bugüne kadar hiç cesaret edip söylemedim. Ben senden cesur çıkıyorum, baba seni seviyorum dedim. Yanağından öptüm, odadan kaçtım. Evet. Ertesi gün rahmetli annem bana dedi ki sen dedi odadan çıktıktan sonra babanın gözünden dedi birkaç damla yaş aktı. Babanın dedi ilk defa ağladığını gördük dedi. Ben de anneme döndüm, dedim ki adamın ağlamasına izin vermediniz ki, müsaade etmediniz ki dedim yani. Hani erkekler ağlamaz.
Erkekler ağlamaz diye toplumda bilindiği için.
Evet. Çünkü ta küçük yaştan itibaren erkeklere, yani erkek çocuklarına karşı da böyle bir tahakküm oluyor. Şimdi kitabında, elinizdeki kitabın kapağında da göreceksiniz. Kapağı özür dilerim, ben yayın evine bir damla koydum.
Bir damla var, evet.
Ha, evet, o damla işte babaların aslında gözünden, yanağından süzdüremeyip de içine akıttığı bir damla. Çünkü çeşitli gözyaşları vardır. Kimisi böyle gözünden hıçkırıklarla akıtır falan. Ama bazı gözyaşları vardır. Bunlar ıslak değildir. Bu gönle akar böyle. Babalarınki de böyledir. Hep gönüllerine akar.
O halde babalar çıkar. Gizli ağlar diyebilir miyiz?
Aynen, aynen. Şimdi Mustafa Beyciğim, durum böyle olunca dedim ki ben böyle bir kitabı yazayım. Ve özellikle de eğitimde bu çok önemli, aile eğitiminde önemli olan bir nokta var. Şu anda bizi dinleyen annelerimize, hanımefendilere bu anlamda bir ayna tutmak istiyorum. Uyarı değil, akıl verme değil, haşa. Şimdi eğer sizin erkek çocuğunuz veya erkek küçük kardeşiniz varsa, onlar evin içinde oynarken, kapı önünde, sokakta oynarken düştüklerinde, canları yandığında tepki olarak, refleks olarak tabii ki ağlayacaklardır. Ağlamak insana mahsus bir şeydir. Bunun erkeği, dişisi yoktur. Sevme gibi, korkma gibi, inanma gibi. Çünkü bunlarda cinsiyet aranmaz. Hayvanda bile vardır bu. Ağlamaktır, sevinmektir, üzülmektir, gönlünün kırılmasıdır. Bu canlılara verilmiş ortak bir özelliktir.
Tabii.
Dolayısıyla bir erkek çocuk evin içerisinde veya herhangi bir yerde canı acıdığında, oynarken, düştüğünde, ağlarken maalesef anne veya ablalar, evin büyükleri şöyle bir tepki gösteriyorlar. Sus! Sen ne biçim erkeksin? Erkek dediğini alamaz. Denince o çocuğun bilinçaltına şu yerleşiyor. Ha diyor, canım acısa da ağlamayacakmışım. Çünkü ağlamak ya, eziklik maalesef. Ve eksiklik kötü bir şeymiş diyor. O yaşta, çocuk yaşta ağlamayı kendine yasak kılıyor. Çünkü toplumun ağlayanlarla alay edeceğini, aşağılayacağını ve erkekliğin şanına yakışmayacağını, acziyetini gösterir diye artık bundan sonra hep sürekli dişini sıkıyor. Ağlayacağı zaman kendini bırakamıyor, rahatça bir ağlayamıyor. Bu tür durumda babalar, bazen toplumda öyle babalarımız vardır ki mesela kızı gelin gidiyor, ağlayamıyor. Oğlu askere gidiyor veya gurbete, üniversiteye gönderiyor, ağlayamıyor. Anne veya bayanlar ağıt yakarken içlerini, gözyaşını dökerek duygularını nasıl yansıtabiliyorsa, bu erkeklere, özellikle babalara yasaklandığı için, baba orada ağlayıp da çocuğuna sarılıp da bu gözyaşını dökemiyor. Ne yapıyor? Ya bir duvar arkasına, ya bir yorgan altında böyle içli içli, sessiz sessiz içine gömerek ağlıyor.
Evet.
Bu anlamda babalar da ağlar ismi, özellikle babaların duygu açısından onların da bir insan olduğunu görebilmemiz için sevinç gözyaşları da dökebilir bir baba, hüzün gözyaşları da dökebilir. Müsaade edelim de artık babalar da artık içesini, tadını ala ala ağlasın ve rahatlasın.
Evet.
Çünkü içine attığı zaman o insani duygularını adeta bir ketmetmiş oluyor.
Doğru Sinan Bey. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki, ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik.
Eyvallah.
Burada noktalamamız gerekiyor. Bazı babalar da var ki aynı sizin soyadınız gibi gözyaşları gözünden yağmur gibi boşalıyor.
Evet.
Allah babalarımızdan razı olsun. Vefat edenlere rahmet olsun.
Amin.
Tüm dinleyicilerimizin eğer ebediyete intikal eden babaları varsa onlara rahmet olsun. Mekanları cennet olsun. Böyle noktalayalım. Bir başka zaman başka kitaplarınızı konuşmak dileğiyle sizlere veda edeyim.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şeref verdiniz. Görüşmek dileğiyle.
Allah razı olsun. Eyvallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde Babalar da Ağlar kitabının yazarı Sinan Yağmur'u konuk ettik ve bugün de Güne Bakan programının sonuna geldik. Efendim bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca. Sizlere bugünlük veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte, Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde bizler yine yayında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Müzik